Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası'nı dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. İbrahim Emre kardeşimizin yokluğunda Halil Kurt hocama bugünlük ben eşlik edeceğim. Dış politika gündeminde özellikle medeniyet coğrafyamız başta olmak üzere dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakıyoruz. Programımız boyunca yaklaşık 45-50 dakika zaman zarfında dünyada ne olup bittiğini irdelemeye çalışacağız. Olayların perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Beytullah Bey.
Evet, hareketli bir hafta. Yani ne zaman hareketli değil ki diyeceksiniz evet. Hocam. Yoğun bir gündemi var dış politika gündeminin. İsterseniz sıcak gündemle başlayalım. Bu hafta birazcık kasvetli bir hafta diyebiliriz. Malum şehitlerimiz var. Azerbaycan'dan dönen askerlerimizi taşıyan C-130 nakliye uçağı Gürcistan üzerindeyken büyük ihtimalle kaza olarak nitelendiriliyor. İlk etapta acaba soruları vardı tabii dışarıdan bir müdahale mi gibi evet. Bir endişe vardı ama şimdiye kadar çıkan duruma bakıldığı zaman kaza olduğu yönünde güçlü emarelerin olduğu söyleniyor. Her ne kadar tam anlamda netleşmiş olmasa da. Evet hocam isterseniz bu sıcak gündeme ilişkin birkaç cümlenizi alalım. Sonra diğer sıcak gündemlere geçeriz.
Evet. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet ve milletimize başsağlığı dileyerek programımıza başlayalım. Bu C-130 tipi düşen uçağın özelliği askeri nakliye uçağı olması ve Herkül tipi uçak diyoruz. Ve dünyanın her yerine biz adeta can simidi gibi gönderdiğimiz ilaç, gıda ve ihtiyaç maddelerinin gittiği, hatta korona döneminde birçok ülkeye bununla yardım gitmişti. En son Lübnan'da o İsrail'in bombardımandan sonra hemen o daha dumanlar tüterken ilk Beyrut havaalanına inen uçak yine böyle bizim uçaktı. Demişlerdi ki beklenen ve ilk gelensiniz siz. Hı hı. Yani biz dünyada beklenen ve hakikaten bu ihtiyaç bölgelerine ilk giden ve giden uçaklar da işte bu tür evet. Uçaklarımızdı. Rabbim inşallah hep böyle giden, yardım eden, yardım eli uzatan olmaya devam edelim. Bu uçaklar da bizim elimiz, ayağımız, nakliye uçaklarımız. İnşallah en kısa zamanda bu kazanın sebebi de bulunur. Bu aksaklıklar da giderilir diye temenni ediyoruz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun.
Evet, biz de taziyelerimizi iletiyoruz. Geride kalan kardeşlerimize rahmetler diliyoruz. Evet, bir diğer sıcak gündem maddemiz Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın ziyareti oldu kıymetli hocam. Önemli bir ziyaretti. Yani tabii seçimler öncesi oluşturulan bir algı vardı. Farklı siyasi bir yöne mi evrilecek bundan sonra şayet Erhurman'ın kazanması sonrası KKTC'de farklı bir siyaset mi? Türkiye'den farklı bir politika izlenebilecek mi? Yani iki devletli çözüm terk ediliyor mu tarzında bir beklenti vardı. En azından seçim öncesi siyasi zemine bakıldığı zaman bunlar dillendiriliyordu ama dünkü toplantıda gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Tufan Erhurman'ın ifadelerine bakılacak olursa yani her iki tarafta hassasiyetler noktasında büyük ölçüde aynı noktada olduklarını teyit etmiş oldular. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Özellikle karşılama töreninden bakılacak olursa bir üst düzey bir karşılama gerçekleştirildi.
Evet. Şimdi Kıbrıs Doğu Akdeniz'de askeri ve stratejik bakımdan çok önemli bir noktada yer alıyor. Hatta Gazze olaylarından sonra da baktığımızda hele hele Siyonistler ve İsrailler için bir sıçrama taşı olması özelliği hesabıyla baktığımızda Türkiye açısından önemi biraz daha ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs'ta yaşanan son seçimler ve Tufan Erhurman'ın seçilmesi önceki hükümetten farklı olarak daha seküler ve kemalist bir çizgide olması ve mevcut AK Parti hükümetinin ise biraz daha milliyetçi, muhafazakar ve İslami tonların ağırlıkta basması temel farklı argümanlar olarak görülebilir. Fakat Rumların Kıbrıs'ı yutarak Türkleri azınlık haline getirme politikası, Siyonistlerin orada ufaktan ve derinden arsa alarak oralarda nüfuz elde etmeye çabalaması, yine Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının paylaşımı konusunda Kıbrıs'ın Türkiye'ye olan bağımlılığı, hatta içme suyuna varıncaya kadar, memurun maaşına varıncaya kadar Türkiye'den gitmiş olması, yani Türkiye'siz Kuzey Kıbrıs var olamayacağını aklı başında bir idareci zaten bunu, evet, bilir. Dolayısıyla dediğim gibi bu yönetim anlayışı, bu başörtüsü meselesi ki bizim 28 Şubat öncesi yaşanan bir takım olaylar. Yani Kıbrıs'ta da bundan sonra benzer bir takım sürtüşmeler, çatışmalar olabileceği muhtemeldir. Fakat bu tamamen bu mevcut içe dönük uygulamalarla alakalı. Fakat Kıbrıs'ın dış politikası Rumlarla ve dünyayla olan ilişkilerinde zaten Rumlar Türkleri baştan beri bir azınlık olarak görüyorlar. Eşit ve bağımsız iki devletin olmasına karşı çıkıyorlar. Argümanları da şu, küçücük bir adada iki devlete ne hacet diyorlar. Halbuki dünyada, evet, bunun birçok örneği var. Yani bakıyorsunuz işte Hispaniola adasında hem Haiti var hem diyelim ki Dominik Cumhuriyeti var. Veyahut da işte Malezya, Endonezya, Brunei bir ada üzerinde üç ayrı devletin toprağı var. Dolayısıyla da mal gibi iki devlet olabilir. Çünkü bunların kültürleri, etnisitesi, hayata bakışı farklıdır. Yani Türklerle Rumlar yüzyıllardır aynı adada yaşamışlar ama ne kız alışverişleri olmuş ne de, evet, Türkler Hristiyan olmuş ne de Rumlar Müslüman olmuşlar. Yani dolayısıyla farklıdırlar ve farklı devlet yapılar içerisinde olmaları da gayet muhtemeldir diye düşünüyorum.
Evet. Evet hocam, yani dış politika gündeminde ön plana çıkan o kadar çok başlık var ki tabii soykırımın merkez üssü Gazze çok daha önemsediğimiz bir konu olarak daha öncelenmesi gereken bir problem. İsterseniz Gazze ile devam edelim. Evet. Uzun zamandır Gazze'de ateşkes sonrası ikinci aşamaya ne zaman geçilecek tarzında bir beklenti var. Bir ayı geride bıraktı ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra ama o bir ay zarfında soykırımına diyebileceğimiz ölçüde katliamlarına devam ediyor. Özellikle yıkım, Gazze'deki binaların yıkımı konusunda futursuzluğunu sürdürüyor. İnsani yardımların geçişi konusunda da yine engeller çıkartmaya devam ediyor. Bugün itibariyle, gelinen nokta itibariyle nasıl görüyorsunuz geride bıraktığımız ve bundan sonrasına ilişkin ikinci aşamaya geçme konusunda İsrail'in yaklaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı, tabloyu özetlerseniz nasıl bir tablo ortaya çıkar?
Şimdi Siyonist askerler karada çok zayıflar. Dolayısıyla bak bunca zaman oldu tünellere giremedikleri gibi şu anda da insansız hava araçlarıyla nokta atışı yaparak katliamlar yapıyorlar. Ateşkesten bu yana şehit edilen insanların büyük bir kısmı hava bombardımanı ve insansız hava araçlarıyla yapılan nokta atışları. Ayrıca giren yardımlar 600 tır olması gerekirken günlük bunun 150 civarında olduğu söyleniyor. Ve daha da enteresanı Gazze'deki insanların un, şeker, tahıl, et gibi temel gıda maddelerine ulaşımda sıkıntılar yaşarken kola ve cips gibi ürünlerin girmesini tavsiye ediyor. Yani böyle de enteresan ve absürt, evet, bir durumun olduğu medyaya yansımış durumda. İsrail'in devlet aklı hiçbir zaman barış istemiyor zaten. Orayı ilhak etmek ve Filistinler de oradan sürmek istiyor. Bunun çok basit ve net. Evet. Hatta Gazze ile de sınırlı kalmayıp Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı da insansızlaştırma politikasını her geçen gün El Halil'deki, Nablus'taki, Cenin'deki uygulamalarından, yani adamların zeytin ağaçlarını söküyorlar. Evet, evet. Dolayısıyla İsrail hiçbir zaman barış istemeyecektir. Hele hele Türk askerinin orada güvenliği sağlamasını hiç istemeyecektir. Bu nedenle de Amerika ile derin pazarlıklar devam ediyor. Aslında hakkını yememek lazım. Trump biraz böyle düz kontak konuşuyor ama sonuçta burada bir barışın olmasını istiyor Trump şu anda. Öyle ya da böyle.
Yani, peki Trump'ı o noktada motive eden şey ne hocam? Yani sizce?
Yani Trump'ın barış istemesinin birkaç kendi içerisinde katmanı var bu sorunun cevabının. Birincisi kendi iç kamuoyunda artık o MAGA hareketinin de ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. Ve onlar içerisinde de yani bizim vergilerimiz niye İsrail'e gidiyor diye artık 30 yaş altı gençlerden bir ses yükselmeye başladı. İkincisi Amerika artık ekonomik olarak da burası Amerikan ekonomisine yük olmaya başladı. Bir diğer konu dünya kamuoyunda Amerika karizmasını çizdirdi. Özgürlükler ülkesi bir konumdayken o Clinton döneminde şu anda Siyonizme ve soykırıma destek veren onun hamisi olan bir ülke konumuna düştü. Artı nihai hedefi olan Çin'e karşı büyük işte ekonomik askeri kapışmada güç toplayabilmesi için bu bölgelerde, yani Afrika'da, Orta Doğu coğrafyasında, bu Filistin meselesinde, Ukrayna meselesinde olayı bir şekilde suhuletle halledip gerektiği kadar minimum askeri varlığıyla bu bölgelerde yine etkin olmak, fakat çatışmanın olmadığı bir Orta Doğu istiyor. Davulun işte Türkiye'de veya Mısır'da, tokmağın İsrail'in elinde olduğu bir barış süreci, ki İbrahim anlaşmaları da bunun göstergesidir. Yani Amerika'nın ve Trump'ın kafasındaki, yine İsrail burada dominant etkiye sahip olsun, güvenlik garantileri olsun ama yani İsrail de artık duracağı yeri bilsin istiyorlar. Çünkü İsrail hakikaten çok pervasızlaştı son bir yıl içerisinde. Yani Katar'a varıncaya kadar saldırması bardağı taşıran son damla oldu zaten.
Evet, yani onu kontrollü istikrarsızlık oluşturma şeklinde de tanımlanıyor hocam. Yani özellikle İsrail'in ifade ettiğiniz gibi arzulası sadece Gazze ile sınırlı değil, Batı Şeria ile de sınırlı değil. Bunu çok daha ileri boyutlara, Lübnan'a taşımaya çalışıyor. İşte Suriye üzerindeki hedefleri, amacı doğru, yani Golan'ı işgal ettikten sonra Golan'ın güvenliği için başka tampon bölgeler oluşturmaya, evet, çalışarak ilerletmeye çalışıyor. Bu hafta içerisinde Haaretz gazetesinde bir değerlendirme vardı. Yani o Gazze'deki sarı hat, kırmızı hat, sarı hatta kadar çekilmesi gerekiyordu. Ama bu sarı hattında kalıcı bir bölünmeye neden olacağını bizatihi İsrail medyası söyleniyor. Daha önceki 1967'deki o yeşil hattın nasıl kalıcı hale getirildiğini vurguladıktan sonra sarı hattında bir kalıcı hale gelebileceğini vurguluyor. Bu durum Gazze'nin fiili olarak, katılır mısınız hocam, kalıcı olarak bölünmenin önünü açar mı?
Şimdi İsrail, yani bizim Osmanlı'daki mehter takımı, iki ileri bir geri giderdi. Yani önce bir iki ileri hamle yapıyor, sonra bir adım geri atıyor ama sonuçta artı bir adım ilerlemiş oluyor. Yani bir takım ateşkeslerle geri çekilirmiş gibi yapıyor. Fakat işgal alanını 1948'den bu yana sürekli ve etkin biçimde sürdüren bir İsrail var karşımızda. Ve Gazze'de zaten bir avuç içi kadar bir bölge. Onu sarı bölge, yeşil bölge, kırmızı bölge diye ayırmaya gerek yok. Zaten dünyanın en yoğun nüfuslu bir bölgesidir Gazze Şeridi, evet, dediğimiz bir bölge. Yani İsrail tampon bölge oluşturabilir. Diyelim ki öyle bir özelliği varsa, kendi toprakları içerisinde 10 kilometre, 20 kilometrelik tampon bölge oluştursun. Niye başkasının toprağında şey yapıyor? Yani buradaki mantıksızlığın şeyi bu. Yani İsrail gerçekten bir tampon bölge oluşturacaksa, kendine güvenli bir bölge alıyorsa, mevcut sınırdan içeriye doğru gitsin, oluştursun. Orası Negev çölü var zaten, koskocaman devasa çöl, Akabe körfezine kadar oluştursun istediği kadar güvenlik şeridi. Evet. Ama maksat orada güvenlik şeridi değil, yani savunma bakanlığı, saldırı bakanlığı gibi. Hı hı. Güvenlik şeridi dediği sürekli olarak, yani bir tepeyi ele geçiriyor, işgal ediyor. Sonra o tepeyi korumak için de bir adım daha ilerisini, hı hı, tampon bölge diye ilan ediyor. Bunu işte az önce de ifade ettiniz, Golan Tepelerinde. Gördünüz, Şam'ın neredesin? Kenar mahallelerine, evet, evet, kadar geldi yani.
Ahmet Çağrı Amerika'daki ziyareti sırasında Washington Post'a verdiği mülakatta onun altını çizdi. Yani bu şekilde İsrail'in yayılmacı politikalarının icabında Münih'e kadar ulaşabileceği tarzında böyle ironili bir cevap vermiş oldu. Evet hocam, yine Gazze ile devam edelim. Gazze'deki ikinci aşamanın en önemli problemlerinden bir tanesi, aşılmakta zorlanan İsrail'e, Gazze'ye yerleştirilecek güvenlik gücünün kimlerden oluşacağı konusunda. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Güvenlik Kurulu'na sunduğu tasarı Rusya ve Çin tarafından engellenmiş. Orada oluşturulacak güce hangi ülkeler katkı vereceği konusunda da ciddi bir ihtilaf söz konusu. Az önce ifade ettiğiniz gibi İsrail, Türkiye'nin orada bulunmasından son derece rahatsız. Hatta şöyle bir anket gerçekleştirilmiş Maarif gazetesi. İsrail'in %51'i Gazze şeridinde yabancı bir askeri gücün varlığının İsrail ordusunun bölgeden gelen güvenlik tehditleriyle başa çıkma yeteneğini zayıflatacağını düşünüyormuş. sadece %24'ü zayıflatmayacağını düşünüyor. Yani bir de bu ankette verilen cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla sadece Türkler değil veyahut da Mısırlılar değil veyahut da farklı bir ülkenin askerinden değil, bizatihi orada yabancı bir gücün olmasından endişe duyan bir İsrail toplumu var.
Evet.
Yani bazen Siyonist yönetimin icraatları dillendirilirken, yani futursuzluğun altı çizilirken oradaki bazı siyasilere, yani Ben Givir gibi, Smotrich gibi aşırı sağcıların düşüncesiymiş gibi algılanıyor ama genel anlamda bakıldığı zaman İsrail'in toplumunun çok geniş bir kesimi Gazze'deki soykırımı onaylıyor ve Gazze'deki işgali onaylayan bir yaklaşım içerisinde. Bu anket sonucu da bunu doğrular nitelikte açıkçası.
Fethullah Bey, ana sınıfından itibaren İsrail eğitim sistemindeki müfredatta, yani oralarının kendilerinin toprakları olduğunu, Filistinlilerin orada bir işgalci konumunda olduğu, evet, ve yani en iyi Filistinli ölü olandır, yani en iyi Arap ölü Arap'tır fikri çocuklara daha 5 yaşındayken zihinlerine nakşediliyor. Yani biri birazcık daha sivri demeçler veriyor, biri biraz daha ılıman gözüküyor ama sonuçta şu anda İsrail toplumunda hakikaten bir akıl tutulması ve dünyadaki bizim anladığımız böyle demokrasi, insan hakları falan hiç öyle değil. Kendinden olmayanlara, özellikle de Arap Filistinlere karşı tamamen o soykırım mantığında olan bir toplum var yani karşımızda. Öyle topyekun, yani suçu Netanyahu'ya atarak Ben Givir'le falan bu işin çözüleceği yoktur. Yani biz bir zamanlar Sharon'u konuşuyorduk.
Evet.
Ama sonuçta Sharon gitti, Netanyahu geldi. Değişen bir şey yok.
Evet. Yani Filistin ve Gazze gündemiyle alakalı konuşulan, Arap medyasında da yansıyan gelişmelerden bir tanesi de şimdi güvenliğin Gazze'deki ikinci aşamaya geçildiği zaman güvenliğin kimler tarafından sağlanacağı, özellikle Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hangi parametreler devreye girecek, bu konuda da bir hayli tartışma yaşanıyor. Burada kullanılacak aparatlardan diyeyim. Özellikle bu milis diye ifade ediliyor ama bunlar çetelerden oluşan, özellikle Yasir Ebu Şebab gibi bir takım oradaki aşiretlerin önde gelenlerinden oluşturulan böyle çeteler oluşturulmuş. O çeteler üzerinden silah desteğini de sağlıyor Siyonistler buna. Orada böyle bir, işte az önce ifade ettiğimiz gibi, kontrollü istikrarsızlık, evet, oluşturulmaya çalışılıyor. Bu noktada Trump'ın damadı Jared Kushner'in İsrail'de temaslarda bulunduğu, bu temaslar sırasında bu çete liderleriyle de görüştüğü ifade ediliyor. Bu Filistin için iç çatışma ve işte kontrollü istikrarsızlık hedefini yorumlamanızı istesek hocam, neler söylersiniz?
Evet, İslam dünyasında Hazreti Peygamber döneminden bugüne kadar baktığımızda toplumu çökerten hep kendi içerisindeki ihtilaflar ve İşte çıkan bir takım kaos, kargaşa olmuştur. Yoksa dış düşmanla savaşların büyük bir kısmı, yani hep galebe çalınarak zaferlerle olmuştur. Yani şu anda Gazze'de bakıyorsunuz, bunca imkansızlıklara rağmen çok şanlı bir direniş var. Mesela bir 3 yıl önce, 5 yıl önce Lübnan Hizbullah'ının sanki böyle araç olarak, teçhizat olarak Gazze'deki Kassam mücahitlerine göre çok daha güçlü olduğu sanılıyor idi ama İsrail onları çok daha kolay bir şekilde alt edebilirken Gazze'ye çok fazla nüfuz edemedi. İşte burada bir takım çeteler vasıtasıyla kendini küçük bir takım menfaatler karşılığında ruhunu, aklını ipotek eden insanlar bulmak her toplumda zor olmasa gerek. İşte şu anda Gazze'de yapılmaya çalışan, insanların bu gıdasız, aç, susuz, perişan, ilaca bir dilim ekmeğe muhtaç olan halinden de, zaafından da faydalanarak işte bu mevcut direnişe karşı bir muhalif bir söylem oluşturarak, yani 7 Ekim olmasaydı da aslında şimdikinden daha iyi olurduk gibi İsrail'in ve Siyonistlerin argümanlarını dile getiren gruplar. Nitekim şu anda Gazze'ye giren yardım konvoyları içerisinde bile müdahale eden bu çetelerin varlığını, evet, biliyoruz. Evet. Yani bu İsrail'in yapabileceği en büyük ihanetlerden bir tanesidir şeylere, Filistin direnişine. Çünkü direnişi kendi içerisinde birbirine boğdurma harekatıdır. Diyelim ki Muhammed Dahlan gibi, Mahmut Abbas gibi işte etliye sütliye dokunmayan bir tipi figürü başa geçirip arkasından...
Hocam etliye sütliye değil, neredeyse İsa ile kendi vatanına ihanet etme konusunda İsa ile yarışır. Zalimliklerde, evet, zulümlüklerde bulundular. Mahmut Dahlan da, Mahmut Abbas da.
İşte bu tür figürler üzerinden size işte kısmi özellik, kısmi bir takım bağımsızlık, bir takım işte ekonomik olarak nefes aldıracak bir takım argümanlar sunarak bu direnişi kırmayı hedefleyen adımları atabilirler. Fakat son kertede şunu ifade etmek istiyorum. Bu Gazze'deki hadiseler bir şekilde nereye doğru evrilecek diye düşünüyorum. Birinci aşamada Filistin direnişi diyor ki biz bu silahları bir şartla bırakırız. Hı hı. Yani diyelim ki silahları bırakıp belki de terk edecekler Gazze'yi. Ama bir şartla diyor, Türkiye gibi dirayetli bu insanların can ve mal güvenliğini koruyabilecek, İsrail'in her aklı estiğinde gelip burayı bombalayamayacağı bir düzen kurulacaksa biz öyle gideriz diyor. İsrail'de tam tersine işte Ürdünvari veya işte Körfez'deki ülkelere de olduğu gibi can istediği zaman girip çıktığı, herhangi bir direnişle karşılaşmadığı bir yönetim, yani Mahmut Abbas'ın Ramallah merkezli yönetimine benzer Gazze merkezi bir yönetim olursa diyor biz istediğimiz zaman istediğimiz operasyonu yapar çıkarız. Hı hı. Böyle bir şey istiyor. Fakat işte Kassam mücahitler de bunu asla kabul etmiyor. İşte şu anda ateşkes var ama kalıcı bir ikinci aşamaya geçirilememizin en önemli sebebi, yani Filistin direnişinin, Gazze direnişinin kırmızı çizgisiyle İsrail'in kırmızı çizgisi asla birbirine yaklaşmıyor.
Evet. Hocam gündemin bir diğer başlığı Suriye, belki yine İsrail ile ilintili yönü de var tabii Suriye krizinin. Çok katmanlı bir sorun haline geldi Suriye, hem iç dinamikleriyle hem bölge ülkelerinin Suriye'deki menfaatleriyle diyebileceğimiz bir şey var, tablo var. Ahmet Eşşara yıllar sonra dediğim neredeyse 80 yıl sonra ABD'yi ziyaret eden en üst düzeyli Suriye vatandaşı oldu. Evet. Bu ziyarete ilişkin farklı mülahazalar dillendiriliyor. Eleştiriler de var. İşte pragmatizmin getirdiği ve sahadaki gerçekliğin dayattığı bir sonuç olarak da okuyanlar da var. Yani ehlileştirme tarzında ifadeler de kullanıyor stratejik olarak. Pardon, evcilleştirilmesi diye tanımlayanlar da var. Evet. Yani tarihi bir dönüm noktası olarak ifade edenler de var. Rusya'nın arka bahçesi olmaktan çıkartılıp Batı bloğuna dönüşün bir dönüm noktası olarak nitelendirenler de var. Ziyaretin mahiyetine ilişkin neler söylersiniz hocam? Bu ziyaretin çıktılarına ilişkin de belki bir değerlendirmede bulunabilirsiniz.
Ahmet Eşşara'nın daha önceki yıllarda hapishanede kalmış, üzerine ödül konmuş bir terörist yaftası yemiş bir figür olduğunu düşünecek olursak, yani siz 10 yıl önce kırmızı bültenle aranan bir insansınız, cezaevinde yatmışsınız, sonra işte İdlib merkezli bir Amerika'ya göre terör örgütü kabul edilen Heyetü Tahrir Şam'ın liderisiniz. Ama öyle bir noktaya geliyor ki siz onu kırmızı halı sererek devlet başkanı statüsünde Beyaz Saray'da kabul ediyorsunuz. Burada az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Suriye'de köklü bir devrim oldu. Yani İran'ın karada, Rusya'nın ise Tartus deniz üssüyle Akdeniz'de ve S-400'leriyle hava üstünlüğünün olduğu, yani Rusya ve İran kontrolünde olan bir Suriye'nin şu anda Türkiye ve Batı blokuyla ve İslam dünyasıyla daha sıkı ilişkilerin olduğu bir evreye gidiliyor. Fakat bu arada işte bu YPG'nin durumu ne olacak? Yeni anayasada Suriye'nin nasıl bir, yani üniter yapı mı olacak, üniter yapı içerisinde bir takım federatif yerler mi olacak, hep bunlar konuşulup tartışılırken burada Amerika'nın politikası, yani karşısına alıp düşmanlaştırmaktansa yanına çekip kendi bir takım şartlarının ne kadarını. Şimdi Amerika bir konuda A planı, B planı, C planı vardır. Yani ister ki tamamen Suudi Arabistan gibi bir Suriye olsun.
Evet.
Yani Birleşik Arap Emirlikleri bir Suriye olsun. Ama olmuyorsa B planı, en azından ikili ilişkilerin iyi olduğu bir ülke olsun. Olmuyorsa C planı. Yani Amerika sahadaki gerçeklere göre politikasını çok rahat değiştirebilen bir dış politika yapısına sahip bir ülkedir. Bu nedenle de biz öyle geçmişte 10 yıl önce şöyleydi, 50 yıl önce böyleydi onları değil. Geleceğe baktığımızda Suriye'nin yeniden imarı, inşası ve dünya konjonktüründe, yani öyle Suriye mesela Mısır'dan daha fazla ekili dikili tarım arazisine sahiptir bakın. Hı hı. Yani Mısır 100 milyon. Yani Arap dünyası içerisinde su kaynakları, ekilebilir toprak olsun, petrolü, gazı kendine yetebilen. Yani hı hı. Suriye ki Şam, Medine'den sonra ikinci bir başkent olmuş bir yerdir. Köklü bir medeniyet sahasıdır. Verimli mümbit hilalın içerisinde olan bir bölgedir. Yani Suriye öyle başkasının yardımına, himmetine muhtaç olarak ayakta durabilen bir ülke değil. Elbette ki şu anda bir enkaz haline gelmiştir. Ayağa kaldırılması için bir takım yardımlara ihtiyaç vardır ama normal şartlarda Suriye kendi kaynaklarıyla, kendi dinamikleriyle bir devlet olma vasfına sahip bir yerdir. Amerika Birleşik Devletleri bu Şara görüşmesinde, Trump-Şara görüşmesinde, yani en azından şöyle okuyabiliriz. Şara'yı ve yeni yönetimi karşısına alıp mücadele etmektense yanına çekip kendi politikalarını ne kadarını uygulayabilirse, yani %100 olmasa %50 olsun diyor, 20 olsun diyor. Bu nedenle de Türkiye ile uyumlu bir şekilde, çünkü Amerika şunu iyi biliyor ki Türkiye'yi karşısına alarak da Suriye'de çok fazla bir şey yapamayacağını biliyor. En azından Suriye ile İsrail'i çatıştırmadan ikisinin arasında arabulucu oluyormuş gibi bir üs kurmak oraya, Şam yakınlarına. Hı-hı. Hem işte Fırat'ın doğusundan çekiliyormuş gibi yaparak Şam'ın güneyine veya Şam'ın yamacına yerleşmeyi de planlıyor diyebiliriz bu arada.
Evet. Yani tabii hocam, benim görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump dönemiyle birlikte izlediği Suriye politikasına bakıldığı zaman öncelikle ki hedefi İran'ı bölgeden uzaklaştırmak. Rusya'yı uzaklaştırmak. O
ama gerçekleşti. Rusya kesin değil. Şu anda Rusya hala flört ediyor
Şara'yla. Şara da onun farkında. Özellikle denge siyaseti açısından Rusya'yı tamamen dışlayan bir yaklaşımının kendisi açısından, Suriye'nin geleceği açısından da hem risk hem de o kartı kaybetmiş olacağının farkına vararak daha önce işte Moskova ziyaretinde orada bir takım görüşmeler yapıldı anladığım kadarıyla. Evet, Trump yönetimi özellikle İsrail'in güvenliği ekseninde bir politika izliyor. İşte Golan'ın İsrail'e bırakılması yönünde talebi var. Şam yönetimi ise Golan meselesini itirazıyla birlikte ama yakın vadede gündeme almadan, özellikle İsrail'in Suriye üzerindeki saldırgan tutumunu engellemek adına Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşmak zorunda hissediyor. Belki işte İsrail'in durdurabilecek bir aktör olarak gördüğünden dolayı. Bizatihi zaten Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığıyla önemli bir aktör olarak duruyor. Şam yönetimi işte ifade ettiğimiz gibi ABD destekli bu İsrail'in güneydeki müdahalelerini sınırlandırmasını talep ediyor. Tabii SDG meselesini de Amerika Birleşik Devletleri tamamen elinden ilk etapta çıkartmak istemiyor. Ama SDG açısından bakıldığı zaman da Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmeleri o kadar garanti bir şey değil. Yarın
öbür gün bunun örnekleri
var. SDG'yi de yüzüstü bırakacağının farkında. SDG de o gerçek, bu gerçeklik üzerinden birazcık hareket ediyor. Entegrasyon konusunda acele etmiyor. Evet, yani belki Suriye konusunu da uzatabiliriz ama diğer konular da var. İsterseniz şeyle devam edelim. Bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Epstein meselesi yine gündeme gelmeye başladı. Amerika Trump'ın içerisinde, hatta Trump yönetimi içerisinde, o MAGA hareketinde de ciddi bir bölünme yaşanıyor hocam. İtirazlar var. Az önce programımızın başında siz de vurguladınız. ABD'nin İsrail'e bu kadar angaje politikalar yürütmesi, bu kadar kollayan bir siyaset izlemesi ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de zaten çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşayan bir kesim var. Daha çok sorgulanır hale geldi bu politika. Hem bir taraftan ABD'nin stratejik çıkarları konusunda olumsuz sonuçları olan bir tablo var. İsrail'i bu kadar kollayan bir tablo. Hem de ideolojik olarak da sorgulanıyor. Özellikle MAGA hareketinin o sol cenahı, daha ulusalcı cenahı bir hayli sorgulanıyor. Yani bu hafta içerisinde bu Tucker Carlson var. MAGA hareketinin önemli isimlerinden gazeteci. O yine 27 yaşında bu Z kuşağını etkileyen bir figür olarak ve ulusalcı, aşırı sağcı, o da Nick Fuentes'in ifadeleri çok sert, Siyonizme karşı, hatta Yahudilere karşı, yani Hitler'in çok az sayıda Yahudi'yi katlettiğini dillendirebilecek kadar bu Yahudi düşmanı bir isim. ABD siyasetini ve kültürünü bozan kesim olarak nitelendiriyor Yahudileri. Dolayısıyla bu AIPAC gibi Yahudi lobilerini de panikleten bir tablo var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu İsrail karşıtlığı, Yahudi karşıtlığının köpürmesinden dolayı. Tabii bu karşıtlığın ortaya çıkmasında pek çok neden var. O nedenlerin başında da Siyonistlerin Gazze'deki katliamlarının çok görünür hale gelmesinden dolayı bir tepki oluşmuş vaziyette. Hatta 2026'da gerçekleşecek bu ara seçimlerde cumhuriyetçilerin ciddi bir oy kaybı yaşayacağı, zaten ekonomik anlamda yaşanan zorluklar ve bunun üstüne bu Epstein meselesiyle alakalı Trump'a ve Trump'ın ekibinden pek çok isme de içine alan bir sızıntılar var. Bu adamın fuhuşla alakalı emaillerinin ortaya dökülmesinden sonra daha çok taviz vereceği, Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetiminin İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket edebileceği yönünde bir takım yorumlar, iddialar dillendiriliyor. Bu manzarayı, bu fotoğrafı siz nasıl okursunuz Kıymet Hocam?
Şimdi biz İstanbul'dayız ve Amerika'dan binlerce kilometre uzaktayız ama şunu biliyoruz ki bu Epstein dosyasında veya bu gündeme gelen hadiselerde bu Siyonistler öyle sinsi, öyle aşağılık politikalar izliyorlar ki gelecekte siyasi olarak, ekonomik olarak belli bir noktaya gelecek insanların mutlaka bir kasetini yapıyorlar. Onun insani zaaflarından faydalanarak kendisiyle, eşiyle, ailesiyle ilgili zaaf noktalarını yakalıyorlar ve o kişi belli bir makama geldiği zaman da istediklerini alamadıklarında sürekli onunla tehdit, şantaj yapıyorlar. Yani Trump'ın fantazileri dünyayı ne kadar ilgilendirir veyahut da yaptığı ahlaksızlık. Trump'ı biz veyahut da bir devlet başkanını politikalarıyla yapmamız gerekiyor. Fakat bunlar işte o Amerika başkanı kendi Siyonist politikalarının dışına çıkıp da kendi Amerikan çıkarına yönelik bir takım politikalar uyguladığında hemen o dosya açılıyor, önüne koyuyor. En azından geri adım attırıyorlar ki Trump'ın bundan önceki dönemlerde de mesela bir anda savunduğu fikirlerden geri adım atıp İsrail ağzıyla konuşması da hep bu dosyaların tekrar böyle sallanıp tehditle gösterilmesidir. Ve nitekim şu anda Türk askeri Gazze'de olsun dedikten sonra bu Epstein dosyasının gündeme gelmesi de manidardır diyorum.
Evet, şimdi Trump yakın zamanda, bu hafta içerisinde bir kez daha gündeme getirdi. İsrail Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazarak Netanyahu'nun affedilmesini talep etti. Bu talep de İsrail kamuoyunda bir hayli tepkiyle karşılanmış. Bu az önce Maarif gazetesinin anketini aktarırken orada bir diğer soru da işte bu İsraillerin %44'ü ABD Başkanı Trump'ın resmi mektubunda Başkan Herzog'a yaptığı talep üzerine Netanyahu'yu af edilmesini beklemesi ciddi anlamda tepkiyle karşılanmıştı. %44 oranında bir kesim bunu onaylamamış. Sadece %39'luk bir kesim Netanyahu'nun affedilebileceği ve Trump'ın ABD İsrail siyasetine, bu kadar iç siyasetine müdahil olmasına da ilişkin itirazlarını dile getirmiş İsrail kamuoyu. Evet hocam, İsrail'i bir tarafa bırakalım, bu Trump ve Epstein meselesi Trump'ın başını bir hayli artacak. Bu evet, net bir şekilde görüyor önümüzdeki süreçte. Yani belki de Trump'ın siyasi kariyerini bitirebilecek bir süreç yaşanabilir. Çalkantılı bir döneme doğru gidiyor ABD iç siyaseti. Evet, evet, bakalım neler yaşanmış bu hafta içerisinde. Tabii Sudan her ne kadar böyle Gazze'deki katliamın, soykırımın gölgesinde kalsa da en az Sudan'daki insani dram kadar büyük bir felaketi yaşıyor.
Evet.
Hem açlıkla insanlar katlediliyor, hem de vahşice katlediliyor. Buradaki iç savaş, yani ne kadar iç savaş denir bilemiyorum açıkçası, bir güç mücadelesi yaşanıyor. Evet, iç dinamikleriyle alakalı boyutu var ama dış dinamikleriyle ilgili boyutu da, bu savaşın bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu çatışan taraflara, yani belki de işte hızlı destek gücü deniyor ama bu adamlar bir zamanlar çete olarak, mafya gibi hareket eden bir gruptu. Sonraki süreçte güç kazandılar. Bu gücü de dış faktörler sağladı açıkçası. Bu hafta baktım ben, Batı medyasında dahi Birleşik Arap Emirlikleri bu hızlı destek güçlerine sağladığı silah ve lojistik destekten dolayı bir hayli eleştiriliyor. Evet hocam, Sudan ne olacak, ne gidecek, nasıl toparlanacak? Birazcık uluslararası toplumun kaygısızlığından, yeteri kadar ilgi göstermemesinden şikayet ediliyor. Herkes daha doğrusu şikayet ediyor ama fiili olarak bir şeyler yapılmadığı doğrultusunda değerlendirmeler var.
Şimdi Afrika'da Nijerya, Sudan gibi ülkeler hem petrol, doğalgaz, hem verimli tarım toprakları, su kaynakları ve önemli nadir toprak elementleri, madenler bakımından zengin olduğu için dikkat edin, hep en çok karıştırılan bölgeler buralar oluyor. Bu hızlı destek kuvvetlerinin o Sudan'daki altın madenlerini işletmesi, buna bağlı olarak Çat üzerinden N'Djamena ve diğer havalanlarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunu kaçırması, yani bu büyük organizasyonun içerisinde hep hedefteki ülke Birleşik Arap Emirlikleri gösteriliyor ama ben geçtiğimiz programlarda da söylüyorum. Şimdi 10 milyonluk bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Bunun 1 milyon 300 bini kendi emirlik vatandaşı, yani ülke nüfusunun %13'ünü oluşturuyor. Geri kalanı yabancı işçiler ve göçmenler. Ve Türkiye büyüklüğünde de bir ticaret hacminin olduğu bir ülke. Yani Birleşik Arap Emirlikleri o Sudan'dan getirilecek olan altına, gümüşe o kadar da ihtiyacı olan bir ülke değil yani. Fakat buradaki akıl, ben hep diyorum bir Siyonist ve Anglo-Sakson akıl var burada. Yani biraz daha o makyajı kaldırdığınızda İsrail çıkıyor. Siyonist çıkıyor. Biraz daha kazıdığınızda Anglo-Sakson bir akıl çıkıyor. Yani evet, bu Darfur'daki yaşanan katliamda. Çünkü burası eski bir İngiliz sömürgesi. Yani Mehdi hareketi olsun, Senusiler olsun, çok büyük İngilizlerle mücadele etmişler. Hı-hı. Burada Nübiye Krallığı var. Yani Avrupa'da büyük devletler yokken Sudan'ın olduğu yerde, Darfur'un olduğu yerde büyük devletler, büyük krallıklar kurulmuşlar. Bir devlet geleneği olan bir yer buralar. Yani öyle.
Hocam, bu geri gelmişken hatırlatayım. Bir Arap belgeselinde izliyordum. Darfur'un ismi. Orada Fur kabilesi varmış.
Evet.
Dar'da mekan anlamında Furların mekanı. Evet. Darfur evet, oradan geliyor. Evet.
Zaten bu ilk bu hızlı destek kuvvetlerinin çıkış hikayesi de şöyle. Kuzeyde Araplar hayvancılıkla uğraşıyorlar. Göçebe bir hayat yaşıyorlar. Hartum kuzeyinde, Mısır sınırından Hartum'a kadar. Darfur bölgesindekiler ise çiftçilikle uğraşıyorlar. Hı hı. Ve geleneksel olarak bu Bilad-ı Sudan dediğimiz sahil kuşağındaki insanlar daha iri yapılı, Arap olmayan Afrika kabileleridir. Ve bunların tamamına yakın Müslümandır. Yani Darfur'dakiler de Müslüman. Hı hı. Aradaki fark, bunlar Afrika yerli kabileleri ve çiftçilikle uğraşıyorlar, toprağı ekip biçiyorlar. Kuzeydekiler ise hayvancılıkla. Fakat kurak mevsim olduğu zaman hayvanlarına gerekli otlatmayı bulamayınca, bakın on binlerce sığır, on binlerce koyun sürüsü birdenbire güneye doğru inince, artık bu biraz ekonomik çatışmayken işte bunu birileri, işte önce bir Cancavitleri silahlandırdılar kuzeydeki o göçebeler, Darfur'daki tarımcılara karşı, ve burada bir çatışma bölgesi varken bu çatışma da tamamen toprağı, su kaynaklarını, hayvan otlatma, ziraat alanlarını korumaya dayalı yüzyıllardan beri gelen bir çatışma varken, birileri buraya girerek, hı hı, ağır makinalı silahlar vererek bu çatışmayı kazıyarak bugünkü noktaya getirdiler. Ve bu kesinlikle bu içerideki bir takım küçük anlaşmazlıkların bu kadar boyuta gelmesinde, bu Sudan'ın tek bir devlet yapısı olmasını istemeyen güçlerdir. Çünkü Filistin meselesine en çok sahip çıkan ülkelerin başında Sudanlılar gelir.
Evet.
Yani Sudan baştan beri hep bu çizgisini korumuştur.
Evet, tabii hocam, dediğiniz gibi dış faktörlerin payı çok büyük ama içeride de ciddi bir yumuşak karın söz konusu, ideolojik olarak bölünmüşlük söz konusu, güç mücadelesi söz konusu. Yani tamamen dışa bağlamak çok
elbette
da değil.
Elbette orada bir şey var, kaşınmaya müsait bir zemin var.
Evet, yani ta Ömer el-Beşir'in iktidara gelmesi, iktidara getirdiği ortaklarında Hasan el-Turabi'ye karşı olan ideolojik ayrışmanın başlaması, bunlar hepsi etkiledi. Daha sonraki süreçte Ömer el-Beşir'in devrilmesi sonrası işte halkın devriminin askerler tarafından çalınması, işte Ömer el-Beşir'in belki Darfur'daki isyanı bastırmak için oradaki deve çobanlığı yapan Hamiddi'yi kullanması, Hamiddi'nin daha sonraki süreçte Ömer el-Beşir'i satması, daha sonra şeyle beraber iktidarı paylaşma kavgasının içerisine girmesi, yani o halkın gerçekleştirdiği devrimi, Arap Baharı'nın Sudan'a gelmesi sonrası halkın gerçekleştirdiği devrimi askerler çalarken, o çalanlardan biri de Burhanettin'di, yani bugünkü Genelkurmay Başkanı. Sonra ikisi arasında bir kavga, güç mücadelesi. Arapların bir ifadesi var, o yani şeyi, Ömer el-Beşir'in Hamiddi'yi kullanırken onu bir afrit diye ifade ediler. Cini şişeden çıkartırsanız onu tekrardan yerine sokabileceksiniz, çıkartın tarzında bir şey, evet, var, tam hatırlayamadım. Yani Hamiddi Ömer el-Beşir'in bir sonucuydu. Sonra onun elinden iktidarı gitti. Şimdi de işte bütün Sudan halkının yaşadığı bir dramı ortaya çıkarttılar içerideki aktörler ve dışarıdaki aktörler. Yani şimdi Kolombiya'dan adam getiriyorlar, milis getiriyorlar. Bunun finansmanı da Birleşik Arap Emirlikleri olduğu için açık kaynaklardan,
evet,
pek çok kaynaktan, BM'nin raporlarında çok net bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri bunu inkar etse de artık Batı medyası da bunu dillendiriyor, Orta Doğu medyası da dillendiriyor. Evet, yani
sözünüzü destekleme açısından Muhammed Mursi de seçimle iş başına gelen Mısır'ın Cumhurbaşkanı'ydı. Genelkurmay Başkanlık atadı, Sisi tarafından devrildi.
Evet,
yani hayat
evet,
böyledir.
Evet, ne yazık ki. İşte yani İslam coğrafyasının en büyük zafiyeti böyle zihinleri işgal edilmiş isimlerin tarafından yönetiliyor olması.
Evet.
Kıymetli hocam, Irak'ta önemli bir seçim gerçekleştirildi. Türkiye'nin de desteklediği Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani İmar ve Kalkınma Koalisyonu seçimlerden birinci çıktı. Önemli, yani Muhammed Şia Es-Sudani'nin politikaları bir önceki döneme ilişkin, belki daha önceki döneme de ilişkin, Maliki döneminden çok farklı bir Irak'ı görüyoruz. Özellikle Türkiye-Irak ilişkileri son derece müsbet, evet, bir şekilde gelişiyor. O açıdan önemli. Ve İran'ın Irak üzerindeki etkisinin azaltılması konusunda da daha dengeli politika izleyen bir isim Muhammed Şia Es-Sudani'nin. Evet, tek başına iktidara elde edemedi. 46 sandalye aldı zannedersem en son
45 benim, olarak gösteriyor.
Evet, değişmiş olabilir. Ben ilk gördüğümde 46'ydı. 45 evet. olarak da değişmiş olabilir. Çok kesin rakamlar değildi bunlar. Kesin sonuçlar değildi. Hı-hı. Bundan sonra daha böyle Irak'ın kuzeyindeki KDP ile bir ittifak yapabileceği değerlendiriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Irak seçimleri ve Türkiye-Irak
öncelikle Irak'ın bir demografik yapısından birkaç cümleyle bahsedip ondan sonra seçim sonuçlarına gelmek istiyorum. Osmanlı döneminde 3 vilayet vardı. Güneyde Basra, ortada Bağdat, kuzeyde Musul. Hı hı. Güneyde Basra vilayeti ve Bağdat'a kadar olan yerlerde yoğun bir Şii Arap nüfus vardır. Bağdat'ın kuzeyi ile Kerkük'e kadar olan yere de Tikrit merkezde Sünni Araplar var. %20-30 arası bir orana sahip. Bir kuzeyde Kürt nüfus, işte bunlar da 15-17-18 rakamlar değişiyor. Türkmenlerin ise sayıları biz %5-10 diyoruz ama o rakamların altına düşüyor her geçen yıl. Şimdi bu seçimle birlikte bir de Irak'ın anayasasına bakmamız lazım. Anayasa sanki yönetim olmasın gibi meclis başkanı, Lübnan anayasasına benzer bir durum var. Yani cumhurbaşkanı Kürtlerden olacak diyor.
Evet.
Yani daha önce Talabani'ydi. Başbakan Şiilerden olacak ki zaten hükümet yönetiminde başbakanlar götürüyor. Ve %60'a yakın Sünni Arap olduğu bir ülkedir Irak. Normal şartlarda Şiilerin iktidarı olacak. Fakat
bu yapı hocam işte Suriye'de de uygulanmak isteniyor.
İşte şu anda Amerikan dayatmaya çalıştığı şey bu. Fakat daha önce Nuri El Maliki zamanında ki o da bir Irak Şiisiydi ama İran yanlısı politika yani izlemişti.
O İran'ın aparatıydı hocam.
Sanki İran'ın Irak valisiymiş gibi. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerde çok düzgün olmadı o dönemde. Şu anki seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan 4 parti var. Müsaade ederseniz bu seçimlerle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Mevcut Başbakan Muhammed Şia Sudani İmar ve Kalkınma Koalisyonu 1.300.000 oy almış. Yaklaşık 45 sandalye çıkarmış. 329 sandalyeli Irak parlamentosunda. İkincisi Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi ve 1.1 milyon oy almış. Üçüncüsü eski meclis başkanı Muhammed Halbusi'nin Tekattüm Partisi 900 bin oy almış. Dördüncüsü de eski başbakanlardan Nuri El Maliki Kanun Devleti Koalisyonu 700 bin oy almış. Yani Maliki dördüncü sıraya düşmüş. Yani Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetiminin içerisinde yer alan Barzani ve Talabani içerisinde de şu anda Barzani'nin daha dominant olduğunu söyleyebiliriz. Ve muhtemelen Barzani ile de mevcut Sudani'nin koalisyonu söz konusu olabilir. Bu seçimlerin bizim açımızdan en önemli sonucu ise biz kalkınma yolu projemiz var. İran, Suriye ile birlikte, Ürdün'le, Lübnan'la birlikte bir bölgesel ittifak kurarak İsrail yayılmacılığını durdurmak konusunda Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi var. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem siyasi olarak son birkaç yıldır Sudani döneminde gelişen Irak-Türkiye ilişkilerinin bu seçim sonrasında yine Sudani Başbakanlığında yeni bir Irak hükümeti kurulursa çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Çünkü Sudani iktidara gelinceye kadar aylar süren bir koalisyon görüşmeler olmuştu, seçim olmuştu ve hükümet kurulamamıştı. Dileriz ve isteriz ki şu anda kısa sürede hükümet kurulur ve herkes yoluna bakar diye düşünüyoruz.
Evet, yani Irak'ın istikrarı Türkiye açısından da son derece önemli. Malum koridor savaşların devrede olduğu bir dönemde Irak'ın istikrarı hem ekonomik anlamda hem siyasi sonuçları anlamda Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu sebeple birazcık daha
Tekrar edeyim, 329 sandalyeli parlamentoda en çok mebus sandalye çıkaran parti Sudani Parti, 45-46 yani evet, arkasından gelen 30-22-18 diye gidiyor. Dolayısıyla burada 2-3 partili bir koalisyon olmak zorunda. İşte bu konsensus sağlanmadan da hükümet kurulamıyor.
Yani o aritmetik, meclis aritmetiği nasıl şekillenecek ama nispeten daha önceki yıllara göre daha olumlu şeyler söyleniyor. Yani koalisyonun kurulması konusunda daha önce yaşanan zorlukların bu sefer yaşanmayacağı konusunda bir beklenti var. Bekleyip göreceğiz. Hocam,
neyin olmayacağını gördüler.
Evet.
Neyin olmayacağını gördüler. Evet. Bundan sonra olacaklar üzerine konuşacaklar inşallah.
Evet. Yani bakıldığı kadarıyla İran'ın etkisinin de bir hayli azaldığını görüyoruz. Yani seçime katılım konusunda da ciddi bir şey var. Yükselme var. %56'lara evet. Yükselmiş. Yani bir de tabii Irak Şiilerin lideri Muqteda Sadr'ın seçimi boykot edin çağrısına insanların pek uymadığının evet. altı çiziliyor. Hocam, bir iki dakikamız var.
Evet.
Bir Bosna Hersek'le alakalı bir şey var. Bu İtalyan savcıların 1990'larda Saraybosna'daki kuşatma sırasında bu zenginlerin sniper turistlerini bölgeye çekmişler. İnanılmaz rakamlarla Saraybosna'da sivilleri vurmak için 90 bin dolar, 100 bin dolar ödeyerek orada insan avına çıkmış bir şey var. İnsan müsveddesi kesimler olduğu İtalyan savcının, Milano savcısının harekete geçmesiyle netleşti. Belki daha önce de dillendiriliyordu bunlar ama bu belki Batı dünyasının, sadece İtalyanlar da yok. Yani İngilizler de olduğu, farklı milletlerden zenginlerin Bosna Hersek'e insan safarisine çıktığı yönünde, yani ifade etmekten bile insan hicap ediyor. Ama böyle dünyaya insan hakları satan bir medeniyet den bahsediyoruz bunları yapanlara.
Akif'in dediği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bir de hakikatlerin geç de olsa ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte Bosna'da yaşanan katliamlar, insan hakları ihlalleri nasıl aradan yıllar 30 yıl geçtikten sonra ortaya çıkıp saçılıyorsa, bugün Gazze'de, Sudan'da, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insanlık dramları, zulümlerinde bir şekilde peyderpey çıkacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Hı-hı. Yani insanın inanması, inanmaması o konu yaradanıyla arasında bir şey, ama biz muamelatımızı düzgün tutmamız gerekiyor. Sadece insana değil, tabiata ve Hı-hı. bütün canlı cansız varlıklara karşı saygımız ve bir yaradan olan sorumluluğumuzdur. Müslüman her yerde sınırlara uyan insandır. Evet. Ve hiçbir zaman bir Müslümanın böyle bir Bosna'daki, işte sizin bahsettiğiniz bir olayı yapması mümkün değildir, olamaz.
Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası'nı dinlediniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. İbrahim Emre kardeşimizin yokluğunda Halil Kurt hocama ben eşlik ettim. Evet, yeni bir Medeniyet Coğrafyası'nda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.